Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 17. bölüm. Eve göre zengin bir adamla birlikte olmanın bazı kötü yanları vardı elbette. Ama bütün bunları unutturan baş döndürücü bir artısı vardı. Bu da yemekti. Rourke'un arabasıyla kenti bir boydan bir boya geçerken ön taraftaki robot garsondan aldığı Kiev usulü tavuk sandviciyle midesini tıka basa doldurdu. Ağzı dolu dolu, "Kimsenin arabasındaki robotta Kiev usulü tavuk yoktur," dedi. "Seninle birlikte olan kişinin arabasında doğal olarak Kiev usulü tavuk olur. Yoksa soya sosisi ve yumurta tozuyla yetinmek zorunda kalırdın. Yumurta tozundan nefret ederim. Çok haklısın." Onun güldüğünü görmek Rourke'u mutlu ediyordu. "Eski günlerdeki gibi neşelisin," dedi. "Her şey bir arada oldu Rourke. Pazartesi sabahına kadar Mavis aleyhine açılan davayı geri çekecekler. Ben de alçakları yakalayacağım. Her şeyi para için yaptılar." Bunları söylerken parmaklarıyla kahverengi pirinç tanelerini topladı. "Allah kahretsin bu para denen şeyi. Ölümsüzlükle aralarındaki bağlantı Pandora'ydı. Bu üç akbaba kendi paylarını istediler. Bu nedenle onu Leonardo'nun evine götürüp öldürdüler. Öyle mi?" Leonardo'nun evine gitmek Pandora'nın fikri olabilir ama orada taviz vermeye razı olmayıp onlarla kavgaya tutuşunca bu üçlüye eşsiz bir fırsat sağlamış oldu. Mavis'in gelişi onların ekmeğine yağ sürdü. Aksi halde Leonardo'yu testislerinden asarlardı. "Senin zekanı sorgulayacak değilim ama onun cesedini niçin karanlık bir çıkmaz sokakta bırakmayı tercih etmemiş olabilirler? Eğer sen haklıysan bunu daha önce yapmışlardı. Demek ki bu kez farklı bir sahne sergilemek istediler." Omuzlarını oynattı. Hatta Moppet olası bir tehlikeydi. İçlerinden biri onun karşısına çıktı. Ona sorular sordu ve onu ortadan kaldırdı. Boomer onunla seks yaparken ağzından bir şeyler kaçırmışsa, kızın bunu birilerine anlatmasını göze almak istemediler. Sonra sıra Boomer'a geldi. Öyle mi? O çok fazla şey biliyordu ve elinde çok fazla mal vardı. Üçünü de tanıdığı ve söz konusu maddeyle ilişkilerini bildiği söylenemez. Ama hiç olmazsa birini tanıyordu ve bu kişiyi kulüpte görünce saklandı. Ama onu bulunduğu yerden çıkarıp işkence yaparak öldürmeyi ve elindeki malı almayı başardılar. Bunların hepsini para için mi yaptılar? Para ve eğer analiz sonucu beklediğim gibi gelirse ölümsüzlük için yaptılar. Kuşkusuz Pandora bu işin içindeydi. Bana kalırsa Pandora'nın sahip olduğu ya da istediği şey her neyse, Jerry Fitzgerald da onu istiyordu. İnsanı daha güzel, daha genç, daha çekici gösteren bir maddeye sahip olduğunu düşün. Her kadın bunları ister. Üstelik bunlar mesleki açıdan Jerry için bir servet değerindeydi. Ama bu madde sonunda insanı öldürüyor. Sigara için de aynı şeyi söylüyorlar. Ama senin tütün içtiğini gördüm. Kaşını kaldırdı. 20. yüzyılın ikinci yarısında korunmasız cinsel ilişki ölümcül sonuçlar doğurabiliyordu. Bu insanların yabancılarla yatmasını engellemedi. Silahlar da öldürücü ama onların sokaklarda rastgele kullanılmasını önleyebilmemiz için onlarca yıl geçmesi gerekti. Sonra ne demek istediğini anladım. Çoğumuz sonsuza dek yaşayacağımızı sanıyoruz. Redford'a test uyguladın mı? Uyguladık. Temiz çıktı. Bu ellerinin kanlı olmadığını göstermez. Üçünü de 50 yıl dışarı çıkamayacak şekilde deliğe tıkacağım. Rourke ışıklarda arabayı durdurdu, dönüp Eve baktı. Eve onların peşine cinayet işledikleri için mi, arkadaşının hayatını altüst ettikleri için mi düştün? Sonuç aynı ama duyguların aynı değil. Eve gergin bir sesle "Onu üzdüler," dedi. "Ona cehennem azabı yaşattılar. Beni de bu konuda kendilerine yardımcı olmaya mecbur ettiler. Mavis işini ve kendine güveninin büyük bir kısmını kaybetti. Bunun hesabını verecekler." "Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Senin gibi kilitleri kırmakta usta olan birinden uyguladığım yöntemler konusunda nasihat dinlemeye ihtiyacım yok ahbap." Rourke mendilini çıkarıp onun çenesini sildi. "Gelecek sefere ailem yok demeden önce iyice düşün. Senin ailen Mavis." Eve konuşmak için ağzını açtı ama durup düşündü. Sonra "Ben işimi yapıyorum," diye cevap verdi. İşimi yaparken özel bir zevk duyuyorsam bunun nesi yanlış? Hiçbir yanı yanlış değil. Rourke uzanıp onu hafifçe öptü, sonra arabayı çalıştırıp sola döndü. Binanın arkasından dolaşmak istiyorum. Bir sonraki köşeden sağa sap. Sonra o binanın arka tarafına nasıl gidileceğini biliyorum. Yoksa o da mı sana ait? Sakın bana bunun doğru olduğunu söyleme. Peki, söylemem. Ama aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Eğer yangın evinin güvenlik sistemi konusunda bana danışmış olsaydın, sana ya da Feeney'e zaman kazandırırdım. Hiç değilse boşuna uğraşmazdınız. Eve ona şaşkın bakışlarla bakınca genç adam gülümsedi. Manhattan'da birçok binaya sahip olmak hoşuma gidiyorsa bunun nesi yanlış? Eve sırıttığını göstermemek için başını çevirip pencereden bakar gibi yaptı. Rourke için her zaman en pahalı lokantalarda bir masa, günün en beğenilen oyunlarının oynandığı tiyatroların ön sıralarında birkaç koltuk, sokaklarda arabasını park edebileceği bir yer ayrılmış olurdu. Park yerine girip motoru durdurdu. Burada seni bekleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Benim beklentilerim her zaman sana uymaz. Tamam, benimle gel ama sivil olduğunu unutma. Ben sivil değilim. Bu hiç aklımdan çıkmayan bir şey. Rourke arabanın kilidinin şifresini tuşladı. Burası zengin bir mahalleydi ama arabanın fiyatı bu çevredeki en pahalı dairelerin 6 aylık kirasına eşitti. Sevgilim, birbirimize karşı resmi davranmaya başlamadan sorabilir miyim? Elbisenin altında ne var? Erkekleri çıldırtmak için tasarlanmış bir şey. İşe yarıyor. Poponun böyle hareket ettiğini daha önce hiç görmemiştim. Bak, şimdi o bir polisin poposuna dönüşüyor. Seyret. Ediyorum. Gülümsedi ve kızın poposuna hafifçe vurdu. İnan bana, seyrediyorum. İyi akşamlar Peabody. Selam Rourke. Peabody bodur ağaçların arasından çıkıverdi. Yüzü ifadesizdi. Eve ile Rourke'un konuştuklarını duymamış gibiydi. Selam Dallas. Haber var mı? Eve ağaçların sallandığını görünce kendini savunmaya hazırlanarak bir iki adım geriledi. Casto sırıtarak ortaya çıkınca da küfrü bastı. Lanet olsun Peabody. Didi'yi suçlama. İletişim cihazına mesajın geldiğinde onunla beraberdim. Ne yaparsa yapsın benden kurtulamazdı. Departmanlar arası işbirliği. Ne dersin iyi? Gülümsemeye devam ediyordu. Elini uzattı. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Rourke. Yasa dışı maddeler bürosundan Jack Casto. Rourke, genç adamın Eve'in bedenini saran siyah ipek elbiseye baktığını görünce kaşlarını çattı. Tahmin etmiştim dedi ve erkeklere özgü bir hareketle ya da düşman köpekler gibi dişlerini gösterdi. Güzel bir elbise Eve. Laboratuvara bir numune götürmekten söz ediyordun. Sen her zaman diğer polislerin görüşmelerini dinler misin? Eliyle çenesini sıvazladı. Peabody'yi özel bir anda aradın. Anlarsın ya. Söylediklerini duymamam için sağır olmam gerekirdi. Ciddileşti. Jerry Fitzgerald'da ölümsüzlük mü buldun? Analiz sonuçlarını beklemek zorundayım. Peabody'ye döndü. Young içeride mi? Evet, içeride. Güvenliği kontrol ettim. Saat 19'da binaya girmiş. O saatten beri dışarı çıkmamış. Arka kapıdan çıkmadıysa. Hayır efendim. Peabody hafifçe gülümsedi. Geldiğim zaman onun iletişim cihazını aradım ve cevap verdi. Yanlış bir bağlantı olduğunu söyleyip özür diledim. Seni görmüştü. Peabody olumsuz anlamda başını salladı. Onun gibi erkekler önemsiz kadınları hatırlamazlar. Beni tanımadı ve saat 23.38'de buraya geldiğimden beri çevrede hiçbir hareket olmadı. Yukarı katları gösterdi. Işıkları yanıyor. O halde bekleyeceğiz. Casto, sen de bir işe yarayabilirsin. Ön girişi gözle. Casto sırıttı. Benden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Bu sözler üzerine Eve'in gözleri parladı. Evet, işimize bakalım. Moppet, Johansen, Pandora ve Roe cinayetlerine ilişkin soruşturmanın yöneticisi olarak koordinasyon hakkına sahibim. Bu nedenle sert bir kadınsın Eve. Casto iç geçirip omuz silkti ve Peabody'ye göz kırptı. Benim için ışığı yanık bırak dedi. Casto uzaklaşırken Peabody, üzgünüm Teğmen diye söze başladı. Sizinle konuştuklarımı duydu. Onun buraya gelmesini engelleyemeyeceğime göre hiç olmazsa işe yarasın diye düşündüm. Sorun değil. İletişim cihazı bipleyince Eve yana çekildi. Ben Dallas. Dudak bükerek bir süre karşısındakini dinledi, sonra başını salladı. Teşekkürler. Cihazı cebine koyacak gibi bir hareket yaparken cebi olmadığını hatırladı ve onu çantasına koydu. Fitzgerald özgürlüğüne kavuşmuş. Kefalete gerek kalmamış. Bir partideki küçük bir olay yüzünden daha fazlasını beklemek hata olurdu. Peabody, laboratuvar sonuçları beklediğimiz gibi gelirse, dedi. Eğer beklediğimiz gibi gelirse. Bekleyelim bakalım. Rourke'a baktı. Bu uzun bir gece olabilir. Senin beklemen gerekmez. İşimiz bitince Peabody ile Casto beni bırakırlar. Uzun geceleri severim. Bir dakika konuşabilir miyiz Teğmen? Rourke, genç kadının kolunu sıkı sıkı tutarak onu birkaç adım öteye götürdü. Yasa dışı maddeler bürosunda bir hayranın olduğundan söz etmemiştin. Eve eliyle saçlarını düzeltti. Söz etmemiş miydim? Bedeninin yuvarlak yerlerine dokunmak isteyen bir hayran. İlginç bir anlatım. Bak şu anda onunla Peabody bir ilişki içindeler. Bu ağzının suyu akarak sana bakmasına engel değil. Genç kadın kıkırdadı ama Rourke'un bakışlarını görünce ciddileşip boğazını temizledi. O zararsız biridir. Ben öyle düşünmüyorum. Saçmalama Rourke, bu sadece siz erkeklerin oynamaktan hoşlandığı erkeklik hormonu oyunlarından biri. Rourke'un gözleri hala parlıyordu. Eve bu pırıltılar karşısında midesinde hoş bir gıdıklanma hissetti. Yoksa kıskandın mı? Evet. Bunu itiraf etmek kolay değildi ama o yapılması gerekeni yapan bir erkekti. Gerçekten mi? Midesindeki gıdıklanma bir zevk dalgası olarak bedenine yayıldı. Teşekkürler. İç çekmenin bir anlamı yoktu. Kızı omuzlarından tutup sarsmak da bir işe yaramayacaktı. Onun yerine Rourke ellerini ceplerine soktu ve başını yana eğdi. Rica ederim Eve. Birkaç güne kadar evleniyoruz. Gıdıklanma yine başlamıştı. Evet, eğer o herif sana böyle bakmaya devam ederse onun canını yakmak zorunda kalacağım. Genç kadın gülümsedi ve onun yanağını okşadı. Sakin ol delikanlı. Eve gülüyordu ama bu arada Rourke bileğini yakalayıp ona iyice yaklaşmıştı. Sen bana aitsin. Kızın gözlerinde ateşler yandı, dişlerini gösterdi. Onun öfkelenmeye başladığını hisseden Rourke hemen sakinleşti. Biz birbirimize aitiz sevgilim ama eğer farkına varmadıysan sana söylemeliyim ki ben kendime ait olan şeyler konusunda çok kıskancımdır. Onu homurdanmaya başlamış olan dudaklarından öptü. Seni çok seviyorum Eve. Komik olacak kadar. Gerçekten komik oluyorsun. Öfkesinin yatışması için Eve derin bir nefes almaya çalıştı. Sana açıklama yapmak zorunda değilim ama yine de söyleyeyim. Casto ya da bir başkasıyla hiç ilgilenmiyorum. Üstelik onu Peabody tavladı. Bu nedenle gürültüyü kes. Tamam. Söyle bakalım. Arabaya gidip kahve getirmemi ister misin? Eve başını yana eğdi. İşi tatlıya bağlamak için bana ucuz rüşvet mi teklif ediyorsun? Sana kullandığım kahvenin ucuz bir marka olmadığını hatırlatırım. Peabody'nin kahvesi açık olsun. Dur bakayım. Onun koluna yapışıp ağaçlara doğru çekti. Sokağa bir araba girince Eve, "Bekle biraz," diye mırıldandı. Araba gıcırdayarak durdu, yolun kenarına park etti. Sürücünün telaş içinde olduğu belliydi. Öndeki arabanın tamponuna tosladı. Gümüş rengi bir kıyafet giymiş olan bir kadın arabadan inip kaldırımda yürümeye başladı. Eve, alçak sesle, "Bizimki geldi," diye söylendi. Vakit kaybetmedi. Peabody, "Tahmin ettiğiniz gibi Teğmen," diye cevap verdi. "Öyle görünüyor. Bir kadın, tatsız, hatta yüz kızartıcı bir olay yaşadıktan hemen sonra, ne diye çok kısa bir süre önce bozuştuğu, kendisine aldatan, tokatlayan bir adama koşsun? Üstelik bütün bunlar herkesin gözü önünde olmuşsa." Rourke, "Sado, mazoşist eğilimler," diye açıkladı. "Eve, sanmıyorum," dedi. "SM değil, SP. Yani seks ve para. Hey, baksana Peabody, kahramanımız arka taraftaki girişi biliyor." Jerry, Omuzunun üstünden arkaya baştan sağma bir bakış attıktan sonra binanın arka kapısına yöneldi. Şifreyi tuşladı ve açılan kapıdan içeri girip gözden kayboldu. Bana kalırsa bunu daha önce de yapmış. Rourke elini Eve'in omzuna koydu. Bu onların tanıklığını çürütür mü? İyi bir başlangıç olur. Çantasını karıştırıp gece görüşü dürbününü çıkardı. Dürbünü gözlerine yaklaştırarak görüşünü ayarladı ve Justin Young'ın pencerelerine odaklandı. Young'ı göremiyorum diye mırıldandı. Oturma odasında kimse yok. Başını kaldırdı. Yatak odası boş ama yatağın üstünde bir uçuş çantası duruyor. Kapılar kapalı. Allah kahretsin. Buradan mutfağa ve arka girişi görmek mümkün değil. Elini kalçasına dayayarak pencereleri izlemeyi sürdürdü. Yatağın başucundaki masanın üstünde bir bardak ve odanın içinde dolaşan bir ışık var. Bana kalırsa Justin'in yatak odasındaki ekran açık. İşte şimdi Jerry göründü. Jerry'nin telaşla odaya girdiğini gören Eve'in dudakları kıvrıldı. Genç kadının çok öfkeli olduğu yüz ifadesinden belliydi. Dudakları oynuyor, bir şeyler mırıldanıyordu. Eğilip ayakkabılarını çıkardı, fırlatıp attı. Eve, sinirli diye mırıldandı. Justin'e sesleniyor, onu çağırıyor, ayakkabılarını fırlatıyor. İşte genç kahramanımız sol taraftan sahneye girdi. Güçlü bir bedeni olduğunu itiraf etmeliyim. Peabody de Justin'in evinin içini kendi dürbünüyle seyrediyordu. Eve'in sözlerini onaylayan bir ses çıkardı. Justin'in belden yukarısı çıplaktı, bedeninden sular sızıyordu. Altın saçları ıslaktı, duştan çıkmıştı. Ama bütün bunlar Jerry'nin umurunda bile değildi. Etkilenmemişti, ona öfkeyle saldırıyordu. Justin ellerini yukarı kaldırmış, hayır der gibi başını iki yana sallıyordu. Eve göre tartışma büyüyor, ateşleniyor, dramatik bir hal alıyordu. El kol hareketleri yapılıyor, başlar sağa sola sallanıyordu. Sonra birden durum değişti. Justin, Jerry'nin 10 bin dolarlık lame giysisini parçalayarak çıkardı ve birlikte yatağın üstüne yuvarlandılar. Ah, ne tatlı değil mi Peabody? Barışıyorlar. Rourke Eve'in omzuna dokundu. Bir dürbün daha var mı? Sapık. Ama haksızlık etmemek için elindeki dürbünü ona uzattı. Tanık olarak çağrılabilirsin. Nasıl olur? Ben burada bile değilim. Dürbünü gözlerine yaklaştırıp ayarladı. Bir an sonra başını sallıyordu. Pek de yaratıcı sayılmazlar değil mi? Söylesene Teğmen, fuhuş yapanları seyretmeye çok vakit ayırıyor musun? İki kişinin cinsel ilişki sırasında yapabilecekleri hemen her şeyi gördüm. Görmediğim bir şey kalmadı diyebilirim. Rourke bu ses tonunun ne anlama geldiğini biliyordu. Dürbünü ona geri verdi. Tatsız bir iş. Cinayet zanlılarının özel yaşamlarını koruma hakları olmaması doğal. Eve omuz silkerek dürbünü gözlerine götürdü. Genç kadın güvenlik kuvvetlerinin saflarında bu dürbünleri yanlış kullanan ve işi röntgenciliğe vardıran birçok kişi olduğunu biliyordu. Oysa dürbün kullanımı mahkemelerde sık sık eleştirilse de kendisi onu bir alet olarak görüyordu. Sıradan bir şeyler söyler gibi, "Sevişmenin sonuna gelmiş gibi görünüyorlar," dedi. Kızlarına hayran olmamak elde değil. Justin dirseklerine dayanarak kıza sahip oldu. Jerry dizlerini yukarı kaldırmış, iki ayağıyla yatağa sıkı sıkı bastırıyor ve kalçalarını yay gibi gererek hareketlerini Justin'e uydurmaya çalışıyordu. Yüzleri terden parlıyor, sımsıkı kapadıkları gözleri kah acıyla kah zevkle kıpırdıyordu. Erkek Jerry'nin üstüne yığılınca Eve konuşmaya başladı. Jerry kollarını kaldırıp erkeğe sarılınca sustu. Justin Jerry'nin boynunu öpüyordu. Birbirlerine sarılmış, birbirlerini okşuyor, yanaklarını birbirine sürtüyorlardı. Eve, "Allah belamı versin ki," dedi, "bu sadece seks değil, birbirlerine aşıklar." İnsancıl duyguların dışa vuruluşunu seyretmek, hayvani şehveti seyretmekten daha zordu. Kısa bir süre için birbirlerinden ayrılıp doğruldular. Bacakları hala birbirine dolanmıştı. Justin kızın dağınık saçlarını düzeltti. Kız da başını eğip yüzünü onun avucuna gömdü. Konuşmaya başladılar. Yüz ifadelerinden, ciddi şeylerden söz ettikleri belli oluyordu. Bir ara Jerry başını eğip ağlamaya başladı. Justin onun saçlarını ve alnını öptü. Sonra kalkıp odanın öteki tarafına gitti. küçük bir buzdolabından ince bir cam şişe çıkardı ve bir bardağa koyu mavi bir içki koydu. Jerry onu elinden kapıp bir dikişte içince Justin'in yüzü asıldı. "Sağlıklı içki ha? Bunu külahıma anlatsın. Bu kadın uyuşturucu kullanıyor." Peabody, "Sadece o" diye söze karıştı. "Adam içmiyor." Justin kolunu Jerry'nin beline dolayarak onu yataktan kaldırıp odadan çıkardı. Gözden kayboldular. Eve, "İzlemeye devam et Peabody," diye emretti. Dürbünü boynuna astı. Bir şey yüzünden çok öfkelenmiş. Benimle arasında geçen olay yüzünden olduğunu sanmıyorum. Baskı altında. Bazı kimseler doğuştan katil değildir. Eğer birbirleri için tanıklık yaptıklarında daha inandırıcı olmak için uzak durmaya karar verdilerse, Jerry'nin bu gece buraya gelmesi tehlikeliydi. Eve, Rourke'a bakarak başını salladı. Ona ihtiyacı vardı. Bağımlılığın çeşitli türleri vardır. İletişim cihazı bipleyince Eve elini çantasına soktu. Ben Dallas. Çabuk, çabuk, çabuk Dicky, bana iyi haber ver. İlginç bir karışım teğmen. Güzel bir renk ve meyve tadının yanı sıra birkaç şey daha eklenmiş. Ama daha önce analiz ettiğimiz tozun, ölümsüz tomurcuktan alınan nektar dahil bütün elementleri mevcut. Buna rağmen daha hafif bir karışım ve ağızdan alındığında bu kadarı yeter. Raporun tamamını odamdaki bilgisayara aktarın. Whitney, Casto ve savcıya da birer kopya gönderin lütfen. Dicky onu iğnelemek için bir de kırmızı kurdele bağlamamı ister misin diye sordu. Pislik etmedi ki, sana maç bileti göndereceğim. İletişim cihazını kapattı ve güldü. Arama ve el koyma kararı çıkartmak için başvur Peabody. Gel gidip onları yakalayalım. Tamam efendim. Aa, Casto ne olacak? Ona ön tarafa gelmek üzere olduğumuzu bildir. Yasa dışı maddeler bürosu da payını alsın. Gerekli şeyleri kayda geçirmeleri ve ilk sorgulamaları yapmaları sabahın 5'ine kadar sürdü. Fitzgerald'ın avukatları, sorgulamaya en az 6 saat ara verilmesi konusunda ısrar etmişlerdi. Evin kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Peabody'ye evine gidip saat 8'e kadar dinlenmesini söyledi ve kendi bürosuna uğradı. Rourke'u kendi masasının başında otururken bulunca, "Sana eve gidip biraz uyumanı söylememiş miydim?" diye sordu. "Biraz işim vardı." Eve kaşlarını çatarak masasının üstündeki monitöre baktı. Açık olduğunu görünce, "Bu güvenlik kuvvetlerinin malıdır," diye tısladı. "Güvenlik kuvvetlerinin malına dokunmak sana 18 ay ev hapsine mal olabilir. Beni tutuklamak için biraz bekle. İşimi bitirdim sayılır. Sağ kanat, bütün katlar." "Şaka yapmıyorum Rourke. Şahsi işlerin için benim bilgisayarımı kullanamazsın." "Hmm. Eğlence merkezini genişletmemiz gerekiyor. Bunu not edin. Alan yeterli değil. Bütün ölçüleri bildirin. CFD Mimari ve Design Freestar 1 bürosu. Diski kaydet ve devreyi kapa." Diski alıp cebine attı. "Ne diyordun?" "Bu ünite benim sesime göre programlanmıştır. Onu nasıl çalıştırdın?" Rourke gülümsemekle yetindi. "Gerçekten mi Eve?" "Tamam. Bana söyleme. Zaten bilmek istemiyorum. Bunu evde yapamaz mıydın?" "Elbette yapabilirdim. Ama o zaman seni eve götürüp birkaç saat uyumanı sağlama zevkinden mahrum olurdum." Yerinden kalktı. "İşte şimdi bunu yapacağım. Ben aşağıda salonda kestireceğim." "Hayır, burada oturup gözlerin kan çanağına dönüşene kadar delilleri tarayıp olasılıkları düşünecek değilsin." Eve itiraz edip inkar yoluna sapabilirdi. Bu şartlar altında yalan söylemek çok güç değildi. "Ama toparlamak istediğim birkaç şey var," dedi. Rourke başını yana eğdi. "Peabody nerede?" "Onu evine gönderdim." "Ya paha biçilmez Casto?" Eve tuzağı fark etti ama çıkış yolunu bulamadı. "Sanırım o da Peabody ile birlikte gitti." "Zanlılar?" "6 saatlik bir ara talep ettiler." Genç adam onu kolundan tutarak, "Bu senin için de geçerli," dedi. Eve kolunu kurtarmaya çalışırken Rourke onu oda kapısından çıkarmıştı bile. "Eminim herkes senin yeni sorgulama giysine hayran olmuştur. Ama biraz dinlenip duş yaptıktan ve üstünü değiştirdikten sonra işini daha iyi yapacağına bahse girerim." Eve siyah saten elbisesine baktı. Onu tamamıyla unutmuştu. Dolabımda bir kot pantolon olacaktı. Rourke onu ite kaka asansöre soktuğunda genç kadın bayılmak üzere olduğunu hissetti. Tamam, tamam. Eve gidip duş yapacağım ve belki kahvaltı edeceğim. Rourke ve en az 5 saat uyuyacaksın diye düşündü. Sorgulama nasıl geçti? Gözlerini kırpıştırarak silkindi. Kendini topladı. Pek fazla bir ilerleme yok. Zaten beklemiyordum. En başta anlattıkları hikayeyi ısrarla tekrarlıyorlar. Uyuşturucunun da bitkisel olduğunda direniyorlar. Fitzgerald'ın kanında uyuşturucu aranmasını sağlamak için yeterli kanıtımız var. Avukatları bu nedenle gürültü koparıyorlar ama bunu yapacağız. Esnedi. İtiraf etmesini sağlayamasak bile bunu ondan bilgi almak için kullanacağız. Gelecek sefere onların sorgulamasını 3 kişilik bir ekip olarak yapacağız. Hiç şansları yok. Rourke onu binadan çıkarıp arabasını bıraktığı misafir otoparkına götürdü. Bu arada Eve'in sarhoş gibi düşünmemek için gayret göstererek yürüdüğünü fark etti. Arabaya yaklaşınca kilitler devreden çıksın dedi ve kapıyı açıp Eve'i kucaklayarak şoför mahallinin yanındaki koltuğa oturttu. Eve, gerçekleri öğrenmek için elimizden geleni yapacağız derken başı koltuğun arkasına düştü. Casto, zanlıları sorgulamada çok başarılıdır. Hakkını yemek istemem. Peabody'de yetenekli bir polis. Israrcıdır. Üçünü ayrı odalara alacağız ve sırayla üçümüz de teker teker sorgulayacağız. Bana kalırsa ilk çözülen Young olacak. Rourke otoparktan çıkıp evin yolunu tutmuştu. Niçin? Bu hergele Jerry'ye aşık. Aşk insanı sersemletir. Endişeli olduğun için, sevdiğini korumak istediğin için hata yaparsın. Aptallaşırsın. Rourke hafifçe gülümseyerek Eve'in yüzüne düşen saçları arkaya itti. Genç kadın hemen uykuya daldı. Anlatsana, nasıl oluyor aşık olmak? 18. ayrımın sonu, sayfa 345. Devamı 19. ayrımda.